Arzın merkezine seyahat. Jules Verne.
Ayrım 5.
Yeraltı denizi. Gözlerimi açtığımda kalın bir örtünün üzerinde yatıyordum. Ortalık loş olmasına rağmen üzerime eğilmiş amcamı görebiliyordum. Amcam bir sevinç çığlığı attı. "Axel, sevgili oğlum, yaşıyorsun," dedi ve sertçe elimi tuttu. Hans'ın da amcamın omzunun üzerinden bakmakta olduğunu fark ettim. "Good Dag," dedi. "Merhaba Hans," diye mırıldandım. "Amca, neredeyiz?" "Yarın konuşuruz Axel. Şu an çok halsizsin. Başını ıslak beze sardım. Şimdi uyu. Yarın sana her şeyi anlatacağım." Gerçekten de çok halsizdim. Uyudum. Ertesi sabah uyandığımda şaşkınlıkla etrafıma bakındım. Kumlu zeminin devasa dikitlerin yükseldiği çok büyük bir mağaradaydım. Herhangi bir fener ya da meşale yanmıyordu. Ama tavandaki çatlaklardan ışık sızıyordu. Ayrıca kıyıya çarpan dalgaların sesini andıran esrarengiz bir şırıltı da duyuyordum. Arada sırada da rüzgar ısırığına benzeyen sesler duyuluyordu. Düşerken beynimi de zedelemiştim. Yoksa amcam beni yeryüzüne geri mi getirmişti? Tam o sırada amcam göründü. "Günaydın Axel," dedi neşeyle. "Daha iyi misin şimdi oğlum?" Örtülerin üzerinde doğrularak, "Evet amca, gerçekten de daha iyiyim," diye yanıtladım. "Hans'la birlikte nöbetleşe bekledik seni. İyi uyudun." "Kendimi iyi hissediyorum ve karnım aç. Bir şeyler yemelisin oğlum. Hans İzlanda'ya özgü bir merhemle yaralarını ovdu ve şaşılacak bir hızla iyileştirdi seni." Amcamın hazırladığı yemeği afiyette yedim. Amcam bir taş seliyle birlikte dik bir kuyudan mağaraya düştüğümü anlattı. Beni bulduklarında bilincim yerinde değilmiş ve yaralarım kanamaktaymış. "Amca bakın," dedim. "Hiçbir yerim kırık değil ama ya başım?" "Birkaç darbe almış ancak hiçbir şey yok." "Demek istediğim o değil," dedim. "Delirmiş olmalıyım çünkü gün ışığı görebiliyor, rüzgarın ve kıyıya çarpan denizin sesini duyabiliyorum. Bunu nasıl açıklarsınız?" "Açıklayamam. Bunu açıklamam olanaksız. Kendin görecek ve yer bilimcilerin daha öğrenecek çok şeyleri olduğunu anlayacaksın." Ayağa kalkmaya hazırlanarak, "Öyleyse dışarı çıkalım," dedim. "Hayır Axel, açık hava sana iyi gelmeyebilir." "Açık hava mı?" "Evet, rüzgar oldukça sert esiyor." "Kendimi çok sağlıklı hissediyorum." "Sabırlı ol oğlum. Yolculuğumuza tekrar başlamadan önce iyice güçlenmen gerekiyor. Yoksa seferimize mi?" demeliydim. "Seferimiz mi?" "Evet, bugün dinleneceksin ve yarın da yelken açacağız." Ağzım açık kalmıştı. Dışarıda bir nehir, göl ya da deniz olduğunu mu söylemeye çalışıyordu? Bir yeraltı limanında demirlemiş ve bizi bekleyen bir gemi mi vardı? Merakım had safhaya ulaşmıştı. Amcam bu durumun farkına varınca omuzlarını silkti veya ayağa kalkmama ses çıkarmadı. Bir an için başım döndüyse de sonra geçti ve mağaradan çıkan amcamın peşinden gittim. Işık gözlerimi acıttığı için ellerimi yüzüme kapadım. Bakabildiğimde ise hayretten dona kaldım. "Deniz," diyebildim güçlükle. "Evet," diye yanıtladı amcam. "Lidenbrock denizi. Kendi adımı vermeye hakkım var sanırım." Uçsuz bucaksız bir su yüzeyi gözlerimin önünde uzanıyordu. Sayısız kabuklarla kaplı altın renkli kumlara vuran dalgalar vardı. İki yandan da derin uçurumlar yükseliyordu. Dalgaların aşındırması sonucu kıyıda gerinti ve çıkıntılar oluşmuştu. Bir denizdi kesinlikle ama tümüyle ıssız ve son derece vahşi bir görünüme sahipti. En tuhaf olan şey ise bir okyanusun sulayabileceği kadar büyük bir mağarayı aydınlatabilen solgun ve soğuk ışıktı. Güneşin parlak ışığı ya da ayın beyazımsı parıltısı değildi. Bu ışın kaynağı tek kelimeyle elektrik olmalıydı. Başımın üzerindeki kubbe, bunu isterseniz gökyüzü olarak adlandırabilirsiniz, zaman zaman sağanak yağmurlar yağdırdığı kesin olan kocaman bulutlarla kaplıydı. Gökyüzüne baktığım sırada bulut katmanları aralandı ve görünmemiş derecede parlak bir ışın hüzmesi bizi aydınlattı. Ancak güneş ışığına benzemiyordu bu. Güneş ışınları gibi sıcak değildi. Manzara kasvetli ve hüzünlüydü nedense. Bulutların üzerinde yıldızlarla parıldayan bir gökyüzü yerine ağır granit katmanlar olduğunu hissedebiliyordum. Önümde deniz uzanıyor olabilirdi ama halen kocaman bir mağaranın içinde hapistik. Sahil iki yanda da göz alabildiğine uzandığından denizin genişliğini ya da sisli ufuk perdesinin ardındaki uzunluğunu kestiremiyordum. Burasının yüksekliği birkaç kilometre olmalıydı. Mağara sözcüğü bu kocaman alanı tanımlamak için yeterli değildi. Yine de 40 günden fazla bir süre için karanlık tünellerde kapalı kaldıktan sonra bu nemli ve tuzlu havayı teneffüs etmek harika bir şeydi. "Kısa bir yürüyüş yapabilecek kadar iyi hissediyor musun kendini?" diye sordu amcam. "Evet," diye yanıtladım. "Hiçbir şeyi bu kadar hissedemezdim." Sahilde yürümeye başladık. Bir burnu döndüğümüzde 500 metre kadar ötede bir orman gördük. Ağaçlar şemsiye şeklindeydi ve rüzgarla kımıldayan yapraklar görünmüyordu. Neydi bunlar? Yukarıdaki dünyada bilinmeyen bir şeyler mi? Anlamak için oraya doğru yürümeye başladık. Yaklaştığımız zaman amcam bunların ne olduğunu açıkladı. Bir mantar ormanı. Doğru söylüyordu. 10-12 metre yüksekliğinde dev boyutlarda beyaz mantarlardı bunlar. Gezintimize devam ettik. Diğer ağaçlar gruplar halinde orada burada toplanmıştı ve bunların da dünyadaki mütevazı çalıların dev boyutlardaki benzerleri olduklarını fark ettim. 30 metre boyunda otlar, çam ağaçları kadar eğlence otları. Amcam hayret verici, muhteşem, mükemmel diye haykırdı. Yeryüzünün ilk dönemlerinde ağaç boyutlarında olan mütevazi bahçe bitkilerimiz. Şuraya bak Aksel, şu kemiklere bak. Kurumuş ağaç gövdelerini andıran dev kemikler sahile saçılmıştı. Yanlarına giderek incelediğimizde heyecanımız daha da arttı. Tuhaf, bunlar tarih öncesi hayvanlara ait kemikler, dedim heyecanla. İşte bir mastodontun alt çenesi bu. Bu canavarların en irisi olan Megatherium'un kalça kemiği olmalı. Amca, bu hayvanlar bir zamanlar bu yeraltı denizinin kıyılarında yaşamış olmalılar. Birdenbire sustum. Endişe verici bir düşünceyle sarsılmıştım. Korkuyla etrafıma bakındım. Nereden bileceğiz? Halen burada. Bu kayıp dünyada dolaşıp dolaşmadıklarını. Amcam bir an için sessiz kalarak gözleriyle ıssız kumsalı taradı. Bilemeyiz Aksel, dedi fısıltıyla. Gerçi pek mümkün görünmüyor ama yine de bilemeyiz. Sahilden yürüyerek geri döndük. Rüzgar birdenbire kesilmiş, ortalığa derin bir sessizlik çökmüştü. Uzaktaki sislerin içinde bir şeyler görebilmeye çalıştım. Deniz nereye kadar gidiyordu? Karşı kıyısına ulaşabilme umudumuz var mıydı? Uçacağımız konusunda profesörün en ufak bir şüphesi yokmuş gibi görünüyordu. Ancak ben umut ve korku arasında ikiye bölünmüştüm. Amcam eliyle işaret ederek "Görüyor musun Aksel?" dedi. "Deniz yükseliyor." "Yükselmek mi?" dedim. "Evet, tabii ki. Güneşin ve ayın çekim etkileri burada bile hissedilebilir." Her zaman olduğu gibi haklıydı. Dalgaların kıyıda yavaş yavaş yükseldiklerini görebiliyordum. Amcam köpüklerin yüksekliğine bakılırsa diye devam etti. Denizin yaklaşık 3 metre yükseleceğini tahmin ediyorum. Bu sularda balık olabilir mi diye sordum. Henüz görmedik. O zaman olta yapalım ve bir şey kalıp yakalamayacağımızı görelim. Deneyeceğiz. Yeni keşfettiğimiz bu bölge hakkında öğreneceğimiz her şeyi öğrenmeliyiz. Neredeyiz? Cihazların size bunu söylüyor olmalı. İzlanda'nın 1400 kilometre güneydoğusundayız. Peki ne kadar derindeyiz? Kabaca 140 kilometre diyebilirim. Hesaplarıma göre üzerimizde İskoçya'nın dağlık kesimi var. Oldukça ağır bir yük ama tavan çok sağlam. Bu denizin ne büyüklükte olduğunu tahmin ediyorsunuz. 110 kilometre ile 160 kilometre arasında. Yarın denize açılacağız. Bir tekneyle mi? Tekneyle değil oğlum. Sağlam ve iyi bir salla. Çekiş seslerini duyuyor musun? Hans çoktan çalışmayı başladı bile. Gel kendi gözlerine gör. Hans'ı koylardan birinin denize yakın kısmında çalışırken bulduk. Kalaslardan yapılma, yarısı tamamlanmamış bir sal duruyordu kumsalda. Etrafa tahta parçaları saçılmıştı. Amca, dedim, ne ağacı bu? Çam ağacı. Deniz suyunun etkisiyle madenileşmiş, fosilleşmiş bir ağaç. Ama kaya gibi sert ve yüzemeyecek kadar da ağır olmalı. Kimi zaman böyle olur ama bu tamamen fosilleşmemiş bak. Bir tahta parçasını denize attı. Tahta gözden kayboldu. Sonra yüzeye çıktı ve suyun üstüne salınmaya başladı. Sal birkaç saat sonra tamamlanmış ve hemen suya indirilmişti. Artık Lidenbrock denizinin sularında sakin sakin yüzüyordu. Canavarların kavgası. Ertesi gün yelken açtık. Birbirine bağlanmış iki sopa salın direğini oluşturuyordu. Üçüncü bir sopadan seren yapılmıştı ve battaniyelerimizden biri de yelken görevini görüyordu. Bol miktarda ipimiz olduğundan sal oldukça sağlam yapılmıştı. Bütün eşyalarımızı ve benim yaptığım birkaç oltayı sala yükledikten sonra denize açılmıştık. Hans bir dümen takmış, idareyi de üstlenmişti. Bu sulamıza göre rüzgar kuzeybatıdan esiyordu ve hızımız da gayet iyiydi. Kuzey kumsalı gözden kayboldu. Doğuda ve batıda yer alan kara parçaları da dışa doğru açılıyormuş gibi görünüyordu. Kısa süre sonra kara tamamen gözden silindi. Eğer suda bıraktığımız köpüklü izler olmasaydı salın durduğunu düşünebilirdim. Öğleye doğru su üzerinde yığınlar halinde yüzen deniz yosunları gördüğümüzde onlara takılmamak için etrafından dolaştık. 900 ila 1200 metre uzunluğundaydılar ve dev yılanlar gibi göze alabildiğine uzanıyorlardı. Akşam olmuştu ama bu güneşsiz ve aysız dünyada hava kararmamıştı tabii ki. Yemekten sonra direğin dibine uzanarak sakin bir uykuya daldım. Dümeni idare etme sıram geldiğinde uyandırılıncaya kadar da mışıl mışıl uyudum. Ertesi gün hava güzeldi. Çok az bulut vardı ve onlar da yüksekteydiler. Hans benim oltalarımdan birine yem olarak küçük bir parça et taktıktan sonra suya sarkıttı. 2 saat boyunca hiçbir şey yakalayamayınca bu sularda canlı olmadığını düşünmeye başladık. Ancak biraz sonra oltaya bir şey vurdu. Hans ipi topladığında çırpınan bir balık çıktı sudan dışarı. Amcam balığı yakından inceledi. Yeryüzünde uzun zaman önce soyu tükenmiş bir aileden geliyor diye açıkladı bana. Şu kemikli ve mine benzeri pullara bak. Ayrıca bu balığın göremediğine de dikkat et. Gözü bile yok. Olta yeniden yem takılarak suya atıldı. Sonraki birkaç saat içinde bu balıktan bir miktar tuttuk. Hiçbirinin gözü yoktu. Denizde bu kör eski çağ balığından başka bir şey bulunmadığı belliydi. Ya da en azından biz öyle düşünüyorduk. Ama ertesi gün çok yanıldığımızı anlayacaktık. İyi bir rüzgar ve güzel bir deniz vardı. Hızımız da oldukça iyiydi. Kara görünmüyordu. Ufuk noktası da çok uzaktaydı. Amcam en ağır kazmalardan birine ip bağlayarak birkaç kez derinliği ölçtü. İp indikçe iniyordu. Dip yoktu. İpin ucundaki ağırlığı geri çekerken biraz zorlandık. Kazmayı sala çektiğimizde Hans metalin üzerindeki bir takım derin işaretleri göstererek ağzıyla bir şeyleri ısırır gibi yaptı. Şaşkınlıkla ona bakıyordum. Cönder dedi. Amcam dişler dedi sertçe. Gözlerim fal taşı gibi açılmış bir halde baka kaldım. Sonra da gözlerimi demir parçasına çevirdim. Evet, metalin üstünde diş izleri vardı. Ama ne dişler. Yarısı kemirilmiş metalden gözlerimi alamıyordum. Sahildeki kemikler aklıma geldi ve bir zamanlar yeryüzüne hakim olan dev sürüngenleri düşününce ürperdim. Bunlar devasa boyutlarda yaratıklardı ve çok kuvvetliydiler. Hiçbir insan onları canlı görmemişti. Bunlardan birinin 10 metrelik iskeletini Hamburg Müzesi'nde görmüştüm. Şimdi kendimi bu şeyin canlısıyla karşı karşıya bulacaktım yani. Hayır, bu olamazdı. Metalin üzerindeki izlerin o korkunç dişlerin izi olması imkansızdı. Çirkin bir kafanın dalgaların arasından çıkıvereceği düşüncesiyle ürpererek dehşetle denize baktım. Amcam da okyanusu dikkatle gözlüyordu. Rüzgarın biraz sertleşmesi dışında hiçbir şey olmadı. Saatler geçti, akşam oldu. Hans dümene geçti. Ben de uyuyakalmışım. Birden şiddetli bir sarsıntıyla uyandım. Bir şey sert bir çarpmayla salı havaya fırlatmıştı. Etrafımızdaki deniz kaynaşıyor, sal sallanıyordu. Yuvarlanarak dibine kadar geldiğim direğe tutundum. ''Ne oluyor?'' diye bağırdım. ''Karaya mı oturduk?'' Hans dümenle boğuşuyordu. Amcam yanı başımda bir eliyle direğe tutunuyor, diğeriyle de dürbününü gözüne yerleştirmeye çalışıyordu. ''Şuraya bakın!'' diye bağırdı dürbünüyle işaret ederek. Bakışlarımı suya çevirince korkudan dilim tutuldu. Suyun üzerinde 400 metreden daha yakın bir mesafede karanlık ve uğursuz iki şekil vardı. Biri devasa bir kaplumbağayı andırıyordu. Diğeri ise kafasını dalgaların üzerinde ileri geri ok gibi hareket ettiren kocaman bir yılandı. İkisi de salımızı tek ısırışta ikiye bölebilecek kadar kuvvetliydi. Kaçmamız mümkün değildi. Sürüngenler gitgide daha da yaklaştılar ve çemberi gittikçe daraltarak salın etrafında hızla dönmeye başladılar. Tüfeğimi aldım ama böyle yaratıkların üzerinde bir mermi ne kadar etkili olabilirdi ki? Daha da yaklaşmışlardı. Ateş etmeye hazırlandım ama Hans durmamı işaret etti. Canavarlar salın 100 metre kadar uzağından geçip birbirlerinin üzerine atıldılar. Öyle bir öfkeyle kavgaya tutuşmuşlardı ki bizi fark etmeleri söz konusu bile değildi. Amcam dürbünüyle baktı. Yunus gibi burnu, kertenkeleye benzer kafası ve timsah gibi dişleri olanı görüyor musun diye bağırdı. İlk sürüngenlerin en vahşisi, bir ihtiyosaurus. Ya öteki? Öteki de birincinin amansız düşmanı, kaplumbağa kabuklu bir yılan, pleisaurus. Yalnızca 200 metre ötemizde müthiş bir savaş sürüyordu. İki canavarın birbirlerine yaptıkları saldırıları rahatça görebiliyordum. İhtiyosaurus'un insan kafası büyüklüğündeki kanlı gözlerini fark ettim. Uzun ve gitgide daralan gövdesi 10 metreden kısa değildi. Küreye benzeyen yüzgeçlerini suyun üzerine çıkardığı zaman boy hakkında fikir sahibi oldum. Çeneleri muazzam büyüklükteydi ve ağzı keskin dişlerle doluydu. Armut şeklinde gövdesi ve kısa bir kuyruğu olan Pleisaurus'un kürek genişliğinde 4 kanadı vardı. Gövdesi sert bir kabukla kaplıydı. Uzun ve esnek boynu suyun 10 metre kadar üzerine çıkıyordu. Bu iki korkunç yaratığın mücadelesinin yarattığı dev dalgalar neredeyse salımızı devirecekti. Korkunç sesler kulaklarımıza kadar geliyordu. Birbirlerine öylesine kenetlenmişlerdi ki artık birini diğerinden ayırt edemiyorduk. Her an ateş açmaya hazır vaziyette, dehşetle ve büyülenmiş bir şekilde izledik. Bu müthiş kavga yaklaşık bir saat kadar sürdü. Sonra yaratıkların ikisi de arkalarında bir girdap oluşturarak aniden suya dalıp gözden kayboldular. Birkaç dakika sonra nefeslerimizi tutarak bekledik. Mücadelenizin derinlikte sona erecekti. Birdenbire suyun içinden kocaman bir kafa fırladı. Plesiosaurus'un kafasıydı bu. Canavar ölümcül yaralar almıştı. Dev gibi kabuğunu artık göremiyordum. Yalnızca devasa bir kırbaç gibi dalgaları kamçalayan ve ikiye bölünmüş bir solucan gibi develenen uzun boynu yükselip alçalıyor, eğrilip bükülüyordu. Her taraftan fışkıran sular çevremizi görmemizi engelliyordu. Dev sürüngen can çekişiyordu. Bir süre sonra çırpınışları azaldı ve birkaç korkunç debelenmeden sonra dev bir kütük gibi dalgaların üzerinde kaldı.
Ayrım sonu.